Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM.
Yani açıkçası annelerin çok kutsal olan bir davaları, bir beklentileri bir tiyatro sahnesine çevirmeyi başardılar.
Türkiye'de FETÖ denilen olayla bugün değil, son 10 yıldır, 20 yıldır hiç mücadele edilmiyor. Mücadele ediliyormuş gibi yapılıyor.
Bu sürecin bir başlangıcındayız. Yani 18 yıllık yıpranmış bir iktidar var önümüzde.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Katmak istersin. Fotoğrafın tamamından iyi günler. Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize bir hafta sonu daha birlikteyiz. İstanbul soğuk bir iki günün ardından bugün yine serin ama güneşli. Stüdyomuzda sevgili Fatma Bostan Ünsal'lar hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Ayağınıza sağlık. Bütün bir program boyunca beraber yorumlayacağız. Bir iki cümleyle şöyle bir iki tane gazete manşeti. Bugün yine ilerleyen dakikalarda Cevahir Efe Akçelik'le konuşacağımız Boğaz kavgası. İBB'yi kaybeden iktidar yok hükmündeki kurula sarıldı. Şimdi yetki gaspı için yasal kılıf peşinde. Bakan Murat Kurum'un bazı açıklamaları var ama soracağız gerçekten. Hani Boğaz'da öngörüm, yeşillik vesaire bunlar için mi yoksa rant için mi bu enstrüman aniden değere bindi? Milliyet'in manşetinde ilk devriye Türk ve Rus birlikleri Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki ilk ortak kara devriyesini darbesi yakamışlar arasında gerçekleştirdi. Bu devreye birazcık daha iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin de enteresan bir şekilde verdikleri fotoğraflara falan baktığınızda da yakın göründükleri bir devriye olmuş. Biraz da yorumlarız ama sevgili Fatma Bostan Ünsal, siz bütün hakikaten son dönemde konuştuğumuz KHK mağduriyetleri, siyasi mağduriyetler, bu haftanın gündemin maddesi aslında Sayın Bülent Arınç'ın Kemal Öztürk'e verdiği YouTube kanalında verdiği açıklama. Çok eleştirenler de var. Hani senin ne hakkın vardı vesaire. Siz hem mağdur oldunuz hem bu davaları takip ediyorsunuz. Nasıl yorumlarsınız efendim Sayın Arınç'ın açıklamalarını? Önce öyle bir başlayalım.
Kısmen doğru açıklamaları. En azından tespitte doğru. Gerçekten bir faciadır. Fakat bunun da kalmaması gerekiyor. Yani faciadır ama bunun müsebbibi nedir? Kimdir?
Doğru.
Bununla bir doğal afet neticesi bir facia mıdır? Bunun üzerine durması gerekiyordu. Faciadır ve Bakanlar Kurulu'nun biliyorsunuz olağanüstü hal kararnameleri yani Bakanlar Kurulu kararnameleri.
Doğru.
Yani bu ihraç edilenler birçoğu benim de tanıdığım Bülent Arınç'ın da çok yakın arkadaşları tarafından hem de 2018'den sonraki kabine değil, onun öncesindeki kabine, 2016 yılından itibaren ben mesela 1 Eylül kanun hükmüne kararnamesiyle ihraç edildim. Birçok bakanları ben tanıyordum. Bazılarını da çok severdim, yakın arkadaşlarımızdı. Yani buna eğilmek gerekiyordu. Kim, yani tamam bir faciadır bu KHK'lı yani Bakanlar Kurulu liste üzerinden binlerce kişinin dahil eden liste üzerinden işten attılar, yeniden işe girmeleri engellendi. Evet. Bunu bir kere belirtmek de gerekiyordu. Tamam, haklı Bülent Arınç, o yüzden yani bardağın her zaman dolu tarafını görüyorum, o açıdan haklı ama orada bırakmamak gerekiyor. Bu facia nedir, kim sebep olmuştur? Bunun üzerine durmak gerekiyor ve net bir şekilde herhangi bir yargı kararı olmadan insanların cezalandırılması, suç isnat edilmesi, suç oluşturulması ve cezalandırılmasının üzerine gidilmesi lazım. Çünkü bir hukukçudur Bülent Arınç, kanunsuz suç olmaz.
Doğru.
Ve kanunsuz ceza da olmaz. Şu anda gördüğümüz KHK'larla ilgili olarak bu durumun zıttıdır. Yani kanunsuz suç oluşturulmuştur ve kanunsuz ceza verilmiştir. Bu yüzden bu hükümsüz olması gerekir. Belki birkaç gün, belki birkaç hafta için yapılabilir bu. Hani işten görevden uzaklaştırılabilir o olağanüstü hal döneminde. Ama onun dışında o iki haftayı aşan uygulamalar tümüyle hukuksuz olması gerekiyordu. Bu netlikte ben olmasını beklerdim Bülent Arınç'ın. Yani bir merhamet değil, yani işte sokaktaki bir köpeğe, işte yaralı bir köpeğe insan merhamet duyar.
Doğru.
KHK'lar konusu böyle değil. Yani kim oluşturuyor, ne oluşturuyor, buna odaklanmamız gerekiyor.
Büyük ve bir şeye dönüştü efendim. Kestim sözünüzü ama şimdi yani, mesela o dönemde çok konuşmuştuk. Bu devletin kendini koruma refleksidir. 6 ay 1 sene bunun şey edilmesi gerekir. Pek çok KHK'lı da sizin gibi bunu hani evet devletimiz baksın temizliğini yapsın kendi içinde diye sineye çekerek kabul etti. Vicdanen kabul etmediği, hukuken kabul etmediği halde bu bir evet. Temiz gerçekten yenilenme süreci olacaksa biz bunda bir sene kenarda durabiliriz diyerek kabul ettiler. Ama gelinen nokta hakikaten.
Yani kişiler tahammül gösteriyor ama biz hukukçu olarak bakmamız baktım. Gerekiyor. Yani doğru. Adaletin yanında olmamız gerekiyor. Herhangi bir yargı kararı olmadan böyle bir cezai olmasına karşıyız. Çünkü gördük, örneklerimizi de gördük. İşte Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi'ndeki örneği hatırlayalım. Dengesiz olduğu 4 meslektaşını öldürdükten sonra tespit edilen bir araştırma görevlisinin şikayetiyle 100 profesör, doçent, araştırma görevlisinin işinden atıldığını, bir kısmının davası da olduğu ve bazılarının beraat almasına rağmen işine iade edilmediğini biliyoruz. Dün ben bir tweette gördüm, çok komik. İşte ihbar neticesi işinden atılmış. Anlaşılıyor kimin ihbarı? Kayınpederi ihbar etmiş.
Ya yani, ben onu şaka zannetmiştim.
Siz de gördünüz, evet, ben size atacaktım ben onu. Bakın, iftira atmak için yani bir fitne zemini en yukarıdan yöneticiler tarafından hazırlanmış oluyor. Bu çok kötü. Bakın, fitne katilden beterdir. Çünkü katil dediğimiz yani öldürme, bir kişiyi öldürürsünüz. Tabii ki bu çok büyük adaletsizliktir ama çözebilirsiniz. Ama bir fitne olduğunda, bu durumda olduğu gibi, siz iftiraya zemin hazırlamış oluyorsunuz. İnsanların kıskançlıkları, insanların kötü düşünceleri hakkında olan insanlara yönelik olarak iftira atılıyor ve en kötü bir şekilde cezalandırmış oluyorsunuz. Ben yani Türkiye halkının, özellikle KHK'ların yani herhangi bir kötü netice verecek olaylara karışmamasında bu anlamda takdir ediyorum. Yani bu ihraçlardan sonra şuna çok dikkat ettim. İşte işten atılan birçok insan başka alanlarda gidiyor bir ertesi gün hem amirini hem de veya işte patronu hem de diğer iş arkadaşlarını vuruyor. Çok fazla gördüm yani yurt içinde ve yurt dışında. Bunun benzeri görülmedi mesela KHK'larla ilgili olarak. Yani birkaç tane polisin intihar ettiğini görüyoruz maalesef çok acı bir şekilde. Onun dışında böyle ne asayişi bozacak bir harekete sevk edilmemiş olmasını da olumlu buluyorum tabii ki. Yani adeta bir sosyal deneyden geçti doğru. Türkiye. Yani yüz binlerce insanla çok beraber doğru. Ve büyük ölçüde aklı selimi muhafaza ettiğini görüyoruz. Bu da tabii ki takdir etmek gerekiyor.
Bunu tabii geçen hafta, önceki haftadan beri konuşuyoruz. Bir polis kardeşimizin ihraç edildikten sonra hem de hapis yattıktan sonra askere gidip sınırda şehit düşmesi sonrası. Bu yeni değil. Biz bunu 2-3 sene önce de görmüştük. Bir ailenin
pek çok insan var böyle.
Var böyle. Askerde. Asubaylardan var. Şehit düşen kardeşi, abisi ihraç edilmiş olanlar evet. Var. Yani sizin kendi vakanız bile çok enteresan. Bu şu anda iktidardaki partinin kurucularındansınız. Hani o ilk tohumu atanlardansınız. Yaşadığınız noktada takipsizlik ve beraat da aldınız. Her şeyi aldınız.
Beraat aldım.
Beraat aldınız ve göremiyorsunuz.
Birçok arkadaşım beni arıyor, tamam beraat aldın döneceksin. Tabii çok doğru olarak bu şekilde beklentileri var. Ama ben bu işin içinde olduğum için bir yıl önce beraat almış olan insanların o komisyon tarafından iade edilmesine gerekçe olmadığı için yani net bir gerekçe değil, iade edilmiyor zaten böyle. Pek çok beraat almış olan insan, bu olağanüstü hal işleri inceleme komisyonu denilen bir komisyon var. O komisyon bununla bağlı hissetmiyor kendini. Türkiye'nin yargısına bağlı hissetmiyor ve red verebiliyor. Bu çok kötü. Yani bu idarenin çeşitli şekillerde fişleyerek görevden atabileceğini ima ediyor. Bu çok yanlış. Çünkü biz bunun benzerini 28 Şubat'ta yaşadık. İnsanlar işte İmam Hatip Lisesi mezunu diye, eşleri başörtülü diye, yani bunların fişlendiğini resmi olarak biliyoruz ve biz o dönemde karşı çıktık. Devlet fişleme yapmaz. Bir suç varsa tabii ki, suç söz konusuysa bu cezalandırılır ama onun dışında fişleme yapmak çok yanlıştır. Çünkü olabilir başka bir iktidar gelir. Zaten etik olarak yanlıştır ama şöyle yanlışı da şu şekilde ifade ederim. Ya başka bir iktidar gelebilir. O iktidar, o yöneticilere göre başka türlü kıyafet uygun bulunmayabilir. O halde tabii, öyle fişleme yapılır ve temizlik söz konusu olabilir. Modern bir devlet
böyle davranma,
böyle davranmamalıdır. Yani bu tür çeşitliliği muhafaza eder, saygı duyar. Bir suç varsa orada zaten kanunla tespit edilmiş suç varsa gereği yapılır. Yargı sürecinde böyle olması gerekir. Yöneticilerin indiği kanaatlerine göre çalışanlar tahtif edilmezler veya en ağır şekilde cezalandırılmazlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Burası aile şirketi değil, yani bakkal dükkanı işletmiyoruz.
Bakın tabi aile şirketleri falan bile şey var Amerika'da filan. Yani Türkiye'de de o yapıldı, ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi. Yani siz özel bir şirket bile olsanız ayrımcılık yapamazsınız. Tabii. Yani Amerika'da falan çok, yani başörtülü olarak çok güzel, başvurusun başvurduğu için kabul edilmediği zaman tazminat alırsınız. Yani özel bir şirket bile bunu yapamaz. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Öte yandan siz bu yayına girmeden hemen konuştuğumuzda Sayın Arınç'ın bütün suçu komisyona yüklediğini ve birazcık da şey ettiğini, kendini azade veya devlet otoritesini, yöneticiyi.
Evet, yani şimdi şöyle 3 yıldır tabii ki yani olağanüstü hal inceleme komisyonunu burada ben aklamak istemiyorum. Yani fakat çok az personelle çalışıyor.
Çok büyük de yukarı zaten.
Evet, ve hala bitirmedi. Tabii ki 150 bin sayıda başvuru vardı. Şu anda 90 bin, 100 bin civarında. Yani 40-50 bin kişi daha benim de içinde olduğum pek çok kişinin incelemesi devam ediyor. Fakat burada şunu yani o nihayetinde belirli bir görevle görevlendirilmiş bir komisyon. Yapılması gereken yargı sürecini de açmaktı. Yani atıldınız mı hemen, çünkü o başvurma hakkınız da olması gerekiyor. Herhangi bir şekilde adaletsize uğradığınızda o demokratik sistem size bir merciyi göstermek zorunda. Siz de kendi hakkınızı arayabileceğiniz etkin bir merci olması gerekiyor. Şu anda yok, biliyorsunuz. Neden yok? Açın, bir taraftan da idari yargılamalar devam etsin. Ama siz idare olarak daha mı çabuk davranmak istiyorsunuz? Tamam, komisyonunuzu kurun, hatta daha da yüksek sayıda üyelerle destekleyin. Bir taraftan o devam etsin, iadeler bu arada olabilir. Hani genelde yargı daha uzun diye düşünüyorum. Tabii, tabii. Bir taraftan da yargıyı açın. Hangisi önce olursa vatandaşınızı o şekilde korumuş olursunuz. Birincisi bu. Yani yargıya gitmeyi komisyon kararından sonraya ertelemek, bu komisyonun kararı değil. Lütfen İdarenin burada kararı, adil canım. Olalım. Evet, yönetimin kararı.
Bunu o zaman da söylemiştik.
Evet, olması gereken oydu. Paralel çalışsın, ne mahsuru var?
Süreci hızlandırıp mağduriyetleri azaltmak.
Ve ikincisi yine canım, yani komisyona da çünkü davalarla bir ilişki kurulması gerektiği söylenebilirdi. Yani dava beraat vermişti. Artık etiraz komisyonu burada yapılacak bir husus yok. Çünkü yani yargınıza siz bir hükümet kuruluşu olarak güvenmiyorsanız kim güvenecek? Doğru. Bu yüzden kendi kurumlarımızı sıfırlamayalım diyorum.
Buradaki hani zurnanın zırt deliğine, siz beraat aldığınız halde dönmeme kararını kim veriyor onu soracağım ama sizi hem bir soluklandırayım hem de bu hafta biraz ekonomi konuştuk. Ekonomist sevgili Uğur Konuk telefon attığımızda birazcık ondan, hem bu FED kararı hem bugün gelen ihracat rakamları sıcak biraz, ama Uğur yorumlamak ister misin? Ekonomide bugün Sayın Albayrak'ın açıklamaları var, kredilerde bir toparlama görüyoruz vesaire diye. Ne dersin, bir şey normalleşme sürecine gerçekten girdi mi, yoksa böyle bir dünya piyasalarından kaynaklı bir erken işte pastırma yazı falan gibi bir şey mi yaşıyoruz sence?
Öncelikle Ahu Hanım, hem size iyi yayınlar hem konuklarınıza da iyi yayınlar dilerim. Şimdi şöyle, ben de madem şöyle bir şey var, yani ekonomi ülkenin içinde bulunduğu durumdan, adalet sisteminden bağımsız bir şey değildir. Doğru. Yani ayrı ayrı yorumlanamaz. Yani bizim düşünün, şöyle bir şey söyleyelim. Ülkede bazı şeyler mükemmel giderken bazı şeyler aksak gitmez. Her şey bir harmonik ilişki içerisinde, birbiriyle korelasyonları vardır bunun. Şimdi şöyle, FED ne yaptı? Yani Amerikan Merkez Bankası ne yaptı? Faiz indirim sürecini muhtemelen belli bir süre hem Amerikan ekonomisindeki enflasyonu, işsizlik verilerini ve dünyadaki özellikle Çin'le ve diğer ülkelerle devam eden, artık buna ticaret savaşları mı diyelim, kur savaşları mı diyelim, bu sürecin nasıl ilerleyeceğini gözetlemek üzere ara verdi. Yani bundan sonra yakın bir zamanda bir faiz indirimi olmayacak ama orta vadede faiz arttırma ihtimali de yok gibi. Çünkü faizi arttırmakla ilgili bir enflasyonist baskı yok. Enflasyon oldukça iyi gidiyor. Şimdi bunu söyledikten sonra bizim tarafa gelecek olursak, yani şöyle, özellikle ihracattan demin bahsetmiştiniz. Evet, ihracat verileri iyi gidiyor. Daha doğrusu şöyle, biz miktarsal anlamda fazla miktarda ihracat yapıyoruz ama üretici yani diyelim ki ton bazında veya miktarsal anlamda
dolar bazında
satıp bunun karşılığını alabiliyor mu? Maalesef alamıyordu, alamadığını gösteriyor rakamlar bize. Yani dolayısıyla bizim şöyle, özellikle kur anlamında, yani kurların bulunduğu seviyeden öte bizim özellikle ihracatı arttırmak, ithalata bağımlılığı azaltmak adına çok yapmamız gereken şeylerimiz var. Planlarımız, ödevlerimiz olması gerekiyor. Bir de şöyle bir saptamada bulunmak isteyeyim. Yani biz uzun yıllardır biliyorsunuz hem yayınlar yaparız, aynı şeyleri dönüp konuşuruz. İşte cari dengemiz ne olacak? Bizim cari açımız ne olacak? İşte biz şeye bağımlıyız. Enerji ithalatına bağımlı bir ülkeyiz. Bunu nasıl çözeceğiz? Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Tabii. İşte krediler büyüyecek mi? Krediler nasıl büyüyecek? İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri indirdi. Acaba biraz az fazla mı indirdi? Önden yüklemeli mi indirdi? İndirmedi. Yani bunlar aslında günün sonunda işin temelini etkileyen gelişmeler değil. Bunlar bir sonuç. Bizim bir üretmemiz gerekiyor. Yani toplum olarak üretken olmamız gerekiyor. Ama toplum olarak neyi ne şekilde üretmemiz gerektiği önemli. Bakın, dünyada çok enteresan gelişmeler oluyor. Yani ben şimdi bu gelişmeleri gözlemleyince, yani şöyle söyleyeyim, 3 boyutlu printerlarda iç organlar üretilmesi tartışılıyor. Yani akciğer, kan, yani insanların kopyalanması üzerine tartışmalar yapılıyor. Bunlarla ilgili bilimsel gelişmeler var. Hatta bırakın tartışmayı, bunlar belki de bir yerlerde üretiliyor. Onu da bilmiyoruz açıkçası. Yani şimdi bu konular varken bizim konuştuğumuz konular maalesef, yani ben aşağı yukarı 30 yıldır bu konuları konuşuyorum. Çok sığ, hep aynı konuları konuşuyoruz.
Maalesef
yani şöyle söyleyeyim. Biz 25 yıl önce de dünyanın 17. büyük ekonomisiydik. Ve yine 17-18'iz, 19'uz. Zaman zaman 40 çıkıyor, 20 oluyoruz. Sonra tekrar 17. Biz 17'den 10. büyük, 8. büyük, 7. büyük ekonomi nasıl olacağız? Neleri yapmamız gerekiyor? Bunu konuşmamız gerekiyor. Ama bakın, sizin konularla çok alakalı olarak şunu söyleyeyim. Dünyada yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bir toplum ne kadar çok özgür, hür, yani özgür düşünceye sahip olursa, demokratik olursa, o toplum gelecek 10-15 yıl içerisinde diğer toplumlara göre %25 ekonomik anlamda daha hızlı kalkınıyor. Bu bilimsel bir gerçek. Yani biz bunu ister görelim ister görmeyelim. Yani bu yani fikirlerini rahatlıkla ifade etmek, ama herkesin de geçerli bu. Yani şunu söylemek istiyorum. Toplumda çeşitli görüşlere sahip insanların olması gayet doğaldır, sağlıklıdır da. Bunları anlamak, bu görüşlere karşı saygı duymak ve bu görüşleri, hani farklı görüşlerde insanların oturup sağlıklı bir ortamda rahat rahat tezlerini ifade etmeleri ve birbirlerini anlamaya çalışmaları gerekir. Bu toplumu geliştirir. Yani bunun ekonomiden bağımsız olduğunu düşünmek bence çok doğru bir yaklaşım tarzı. Ekonomiyle birebir bağlantılıdır, bunu demek istiyorum.
Tabii biz dönüp dolaşıp şeyi konuşuyoruz. İşte aman Cumhurbaşkanı Amerika ile arayı düzeltti, kurlar düşecek. Hani tek kriterimiz o olmuş gözüküyor ya, ve ekonomi maalesef için önümüzdeki 1-1,5 yıl boyunca da sadece tek belirleyenin Türkiye ile Amerika ilişkilerinin iyi gitmesi gibi bir, hani bütün yumurtaları tek sepette tutuyor gibiyiz. Bu kırılganlık anlamına da gelmiyor mu? Gerçi biraz Fitch vesaire iyi bir tablo çizmiş, biraz düzeltmeler var demiş ama.
Şimdi şöyle, Tabii yani biz yani gelişmelere bağlı olarak, konjonktürel gelişmelere bağlı olarak bir sağa bir sola doğru savrulan bir imaj sergilemememiz gerekiyor. Yani bir takım olaylar yaşadık. Bu son işte 3-5 yıldır yaşanan olaylar muhtemelen başka bir ülkenin başına gelse belki de bizim bulunduğumuz konudan çok daha kötü konuma gelir. Onu da tespit etmekte fayda var. Yani biz ayakta kalabildik, mücadele veriyoruz. Bunlar gerçekten takdir edilmesi gereken bence şeylerdir. Takdire şayan gelişmelerdir. Yani Amerika Birleşik Devletleri, ya bizim bakın haklı olduğumuz birçok konu var ama haklı olduğumuz konularda maalesef bizim haklı olmamız yetmiyor. Bu haklılığımızı yanımıza başka ülkeleri ve bu ülkelerdeki başka görüşlere sahip insanları, toplulukları, cemaatleri katarak haklı olduğumuzla ilgili bir yaptırmamız gerekiyor. Bizim lobi faaliyetleriyle ilgili bir takım şeylerimiz var. Yani eksikliğimiz olduğunu ben gözlemliyorum, görüyorum. Yani Kıbrıs konusunda haklıyız ama haklılığımızı kimse kastettiremiyoruz. Yani baksanıza bir operasyon yapıyoruz. Bu operasyon haklı bir operasyon. Burnumuzun dibinde bir çok ciddi işte sınırlarımıza tehdit olacak bir yapılanma oluyor. Biz buna anlatamıyoruz ve bunun sonunda bir takım başımıza işte temsilciler meclisinden kararlar alınıyor. Sözlerimin soykırımı ile ilgili gelişmeler oluyor.
Bağlantısı olmayan konular tabii değil mi? Ya,
o, önce... yani, ama bunlar bir süreç. Bunlar hep mesela düşünün bir insan birdenbire hasta olmuyor. Yani bu bir sürecin sonunda hasta oluyor. Biz de bu duruma belli bir sürecin sonunda geliyoruz. Yani bunu muhtemelen tabii ki bizim de kendimize bir iğne batırmamız gerekiyor. Acaba biz neleri nerede eksik yaptık? Neleri doğru yapamıyoruz? Veya bunu yapmak için ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Yani bu konularda bence daha çok düşünmemiz, daha çok çabalamamız ben gerektiğini düşünüyorum. Yani Amerika konusu, Amerika'nın almış olduğu konu, ya bu ileride bizim başımıza daha büyük sorunlar da getirebilir, olabilir. Bunları öngörerek bence stratejileri belirlememiz gerekiyor. Ama bana sorarsanız, yani şöyle, ben artık yani çok kötü daha ne olabilir? Açıkçası düşünüyorum çok kötü ya, çok fazla bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bakın ülkelerin başka ülkeler üzerindeki bir takım empozeleri ve almış olduğu ne bileyim şeyler artık 5. nesil savaşlar falan, yani işte bu atılan tweetlerle, söylenen sözlerle, tehditlerle, şantajlarla oluyor. Zaten bundan daha kötü ne olabilir ki yani sonuçta? Daha kötüden bir şey olacağını düşünmüyorum. Hani muhtemelen siz soracaksınız da Türkiye ucuz mu? Evet, Türk varlıkları oldukça ucuz, cazip. Ama şunu söyleyebilirim, bu yapılmakta olan yargısal reformlar, bilmiyorum benim konum değil ama öyle paketler halinde çıkıyor. Bunlar bizi daha çok demokratikleştirip toplumsal olarak, yani farklı kesimlerde insanların olması, farklı görüşlerde insanların olması sağlıksızlık göstergesi değil, bilakis sağlıklı bir göstergedir. Bunlar bir şekilde bizim zenginliğimizdir. Bunlar bir şekilde biz bir araya gelip birlik olursak hakikaten ben Türkiye'nin önümdeki 10-15 sene içerisinde çok ciddi fark yaratabileceğini düşünüyorum ama şöyle söyleyeyim, açık toplum olmak zorundayız. Kapalı toplum olduğunuz zaman kapalı toplumlardan maalesef buluşlar çıkmıyor. Buluşlar çıkmayınca kalkınma olmuyor. Kalkınma olmayınca işte ülke ilerleyemiyor. Bunlar bilimsel gerçekler. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz ama ben önümüzdeki süreçte Türkiye'nin varlıkta ucuz olduğunu uzun zamandır düşünüyorum, söylüyorum. Yine aynı kanaatteyim. Ama bizim yapmamız gereken, atmamız gereken adımlar var, reformlar var. Bunların başında da demin söylediğim gibi daha özgürlükçü bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak var.
Çok kısacık bir şey sorayım. Sen söyledin diye sevgili Fatma Bostan'ın epeydir bekliyor ama bu son sorum olsun. Varlıkları ucuz Türkiye'nin dedin ama yabancı girişini biz sadece finans piyasalarına görüyoruz ve uzunca bir süre daha büyük yatırım görmeyeceğimize dair söylentiler var. Katılır mısın? Ve hani muhtemelen borsamız birazcık daha iyi gidebilir, kurumuz aşağı inebilir ama işsizliğimizi indirecek büyük yatırım veya teknoloji transferi görmüyoruz. Bir süre daha görmeyeceğiz deniyor.
Bu tabii Batı dünyasıyla olan ilişkilerimize bağlı. Hı. Yani Amerika tarafından atılan adımlar şayet daha çok sertleşirse sizin söylemiş olduğunuz noktaya doğru ilerleyebiliriz. Ama ben artık normalleşebileceğimizi düşünüyorum. hem Avrupa tarafında hem de Amerika tarafında ilişkilerin normalleşme olacağını, bizim de atacağımız adımlarla, onların da atacağı müspet adımlarla ben normalleşeceğimizi varsayıyorum. En azından buna böyle düşünmek istiyorum. Dolayısıyla ben önümüzdeki sürecin önce portföy yatırımları şeklinde, daha sonra da sabit sermaye yatırımları şeklinde, istihdama katkı sağlayacak işte sabit sermaye yatırımları şeklinde yavaş yavaş ilginle alakalı olacağını düşünüyorum. Yani ülkeler arasında ne kadar tartışmalar olsa da o ülkelerin cezbedici noktaları her zaman vardır. Her zaman portföy yatırımları gelir. Bence gelecektir de. Ama bizim istediğimiz tabii çok büyük sabit sermaye yatırımlarının gelmesi, istihdam sağlaması, insanların iş bulması, aş bulması, tüketmesi, harcaması, devletin de vergidir elde etmesi gayet doğal olan denge bu aslında.
Çok teşekkürler sevgili.
Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Kolay gelsin. Uğur'un da söylediği hakikaten adli reform, yargı reformu, bunlar olmazsa açıklık, kendimizle barışma, çok çeşitlilik. Hani en büyük gücümüz buradan geliyor, evet, diyor, değil mi? Bu süreçte insanlar nasıl atlattılar efendim? Yani bu aileler bu kadar zorluk çekti. Sayın Arınç'ın söylediklerinde her zaman aynı fikirde olmam kendisiyle, ama yani işte pompacılık yapan bir yargı danışta üyesinden bahsetti, evine gelen, biz de duyuyorduk bu hikayeleri ama Cumhurbaşkanı'nın artık yakın çevresinde olan bir kurulun içinde olan bir isim söylediğine göre, bir, bundan bir şey çıkacak hissine kapılmalı mıyız? Yani Sayın Arınç bunu söylediyse devlet bir şey yapmaya karar vermiş gibi midir?
Evet. Öyle öyle geliyor. Çeşitli şekillerde biliyorduk yani Bülent Arınç'ın bu eleştirel tavrını net bir şekilde ifade etmese de, ama bu kadar vurucu şekilde kullanması, yani facia kelimesini kullanması ve daha bu konuyla ilgili daha ayrıntılı görüş vermiş olması bana bunu düşündürtüyor, doğruyu söylemek gerekirse. Bu açıdan yani Bülent Bey de hani gözünü tümüyle kapamadığı için yapılan her şeyi genel olarak birçok başka siyasi her şey doğrudur tarzında gözünü kapamamasını olumlu buluyorum, ama dediğim gibi siyasi büyüğümüzdür kendisi, olması gereken. Ben şunu beklerdim aslında Bülent Bey'den, Hüseyin Hatemi'ye benzer bir tavır takınmasını beklerdim. Hüseyin Hatemi biliyorsunuz 1402'liktir. 12, evet, Eylül sonrası. Ah. O zaman sıkı yönetim vardı. Sıkı yönetim kararı, 1402 sayılı sıkı yönetim kararı nedeniyle çok aynı durum. Yani dejavu yaşıyor Türkiye.
Gerçekten.
Evet.
Onu biz duyardık çocukken.
1402'likler. Tabii 1402'likler işte üniversitede ve diğer yerde aynı idari emirle görevden alınmıştır. Ve Türkiye yargısı 1987 yılında Danıştay'la bu şeyi çözmüştür, bu sorunu. 1402'likler tekrar görevlerine iade edilmiştir ve maaşları da, alamadıkları maaşları da kendilerine takdim edilmiştir. Hiç olmazsa yani, çünkü ve Türkiye'nin kendi yargısı. Hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çeşitli kararları var. Ben bunu da çok Türkiye'nin dışında bir yargı olarak görmüyorum. Çünkü Türkiye'nin kabul ettiği hükümler çerçevesinde yine Türkiye'nin yargıçlarının da olduğu bir ekip olarak yargılanıyoruz.
Tabii.
Ama genelde Türkiye'de böyle bir yabancı bir yargı kurumu görmek eğilimi var. O yüzden Türkiye'nin kendi yargısı, 87 yılındaki Danıştay yargısı bu konuda hükmü vermiştir. Bu yüzden olması gereken çok bellidir. Yani ikinci kez yaşıyoruz bu durumu. Yargı kararı olmadan atmak, ceza vermek yanlıştır. Geriye iade edilmesi gerekiyor. Bu kadar net çözüm yolu bulmasını ben düşünürdüm. Çünkü bir facia diye isimlendiriyor. Doğru. Faciaysa biz soğukkanlı olarak duramayız. Bu işin sonlandırılması için, doğru, her türlü acil şekilde çalışmamız gerekiyor. Yani bir facia olup nasıl keşfimize çekilebiliriz?
Şey,
bu yüzden facia kelimesinin kullanılmasını, bir şeyler yapılacak diye anlıyorum ama doğru şeyler yapılması gerekiyor. Hı. O yüzden ve bu arada işte yöneticilerin gri liste gibi bazı tabiri oldu. Bunlar yanlıştır yani.
Öyle
bir
mi?
Yönetim, evet. Hani işte gri listeniz olur. Bazı soru işaretli memurlar ve çalışanlar olarak bunlar çok yanlıştır. Bunlar fişlemeye dayanır. Asla kabul edilmemesi gereken hususlardır. Yani Bu yüzden bunu dile getirmekte fayda var.
İyi oldu bunu hatırlattınız. Evet, hem de 1402 meselesini bilmeyen genç kuşağı veya unutmuş olanları hatırlatmakta fayda var. Evet. Bir de bize çok yazarlar sağ olsunlar. Biz de takip ettik davalarını. Hem Hava Harp Okulu öğrencileri hem beraat almış ama görevine dönemeyen erler değil mi?
Evet.
Askeri personel konusunda. Belli ki Milli Savunma Bakanlığı ve devletin hala bir hassasiyeti var o konuyu. Kolay şey edemeyeceklerini, yönetemeyeceklerini düşünüyorlar. Sivil bürokrasi veya şey için, akademiye için belki esneklik sağlanabilir ama öbür taraf için çok kolay değil bu filan havasındalar. Halbuki belki de
çok çelişkili durumlar var. Yine Twitter'dan takip ettik. İşte F-16 pilotu mahkum ama operasyonlarda çıkartılıyor. İşte operasyonlara göre gidiyor, tekrar yani doğru. Aslında helikopter gerçekten pilotları. Yani bir terörist olarak vasıflandırdığın kişiler yani, için nasıl bunu yapıyorsunuz? O yüzden çelişkili bence durumlar. Bilemiyorum nasıl bir akıl var. Türkiye pek çok kez yani rasyonel olmayan, akılla izah edilemeyen durumlarda bulunuyor. Bu da bunlardan biri. Bunu bu şekilde görmüş olmak gerekiyor.
Bu Hava Harbi çocukları bir süredir biliyorsunuz biz de takip ediyoruz. Çok uzun süre ben annelerini hatta kısıyordum. Bir güç birliği içine girin, diğer mağdur KHK mağdur gruplarla işte Acun Karadağ gibi hani sol tandanslı evet. ama hakkını savunan insanlarla tabii. bir araya gelin
ama
diye.
Değil ve sol tandanslı ve. evet. Muhafazakar ve.
Güzel bu, evet. bu yeri evet. teşekkür ederim ayrıca. Onlar önce devletlerine güvendiler benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Devletin bir bildiği vardı. Devlet sonunda evet. çözecektir diye. Ama Melek Hanım'ı uzun zamandır takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Çıktığı anda sokağa emniyet yakasına yapışıyor. Gördüğü yerde gözaltına alıyor. Sonra şeyle bırakıyor. Ama çocukların meselesinin artık kamuoya mal olduğunu söyleyebiliriz herhalde değil mi? Genç öğrencilerin, askeri okul öğrencilerin.
Çok fazla kamuoya mal olmadığı net bir şekilde çok bilinmiyor. Yani yoksa herkes bu işe çok büyük infial duyar. Yani bildiğimiz kadarıyla işte 13 yaşında devlete teslim etmiş doğru. çocuk şu anda 3 kere müebbet almış. Ve herhangi bir o darbe teşebbüsü sırasında silahı ateş eline almamış. Yani silahı eline almamış. Ve biliyoruz ki hem erlerle ilgili olarak hem bu askeri lisedeki çocuklarla ilgili olarak amirleri ne derse onu yapacaklar. Şuraya gidin gidin yani yapabilecekleri başka bir durumda yoktu. Bunların yani çok hepimizin büyük utancı, hepimizin aslında bunda bir şekilde katkısı da vardır diye söylüyoruz. En az belki bizim bu konuyu eleştirel baktığımız için ama belki daha da fazla. Hatırlar evet. mısınız o annesine gitmek isteyen çocuk nasıl bağırıyordu?
Evet,
ve o aynı kapısı. Gün cezaevi kapısı açıldı ve çocuk girdi. Belki de öyle olmamız gerekiyor. Yani o çocuğun ısrarcılığıyla bütün her şeyimizi ortaya koyarak itiraz etmemiz gerekiyordu belki de. Tabii ki yöneticilerin burada daha da büyük bir sorumluluğu var. Bunu da görmek gerekiyor. Bu gençlerimizi yani daha fazla
kaybedemeyiz.
Evet, kaybedemeyiz.
Bir süredir dün de konuştuk pek çok genç arkadaşımızla hani beyin göçü, yetişmiş insan kaybı az evvel Uğur konuğunda söyledi. Yani bu işin iyileri gitme KHK mağdurlarının içinde çok sayıda iyi yetişmiş insan var. Devlet yetenek havuzunu kaybediyor ve cazibe merkezi olmayı kaybediyor işin tabii. garibi galiba değil mi?
Yani birincisi işte 150 bin insan baktığımızda ortalaması %98 üniversite bitirme evet. oranı. Türkiye'nin genel ortalaması %17. Yani Türk ortalamasının 5 katı daha vasıflı elemanını çekiyor sahadan. Ve daha cahil bir toplumu özendirmiş oluyor bu şekilde. Evet. Ekonomik olarak da öyle yani bu insanlar... İşte Bülent Arıcı'nın da haklı olarak söylediği gibi alternatif kendi mesleklerine uygun, kendi birikimlerine uygun çalışma alanı bulamadıkları için ekonomik olarak da ilk başta kendileri mağdur oluyor. Daha sonra tüm Türkiye mağdur oldu biliyoruz. Şu anda ekonomik kriz hiç de sebepsiz değil.
Doğru. Yani
çünkü ekonomide vardır bir çarpan etkisi dediğimiz bir olay vardır. Bu konuda da bu durum. Ve daha hasta bir toplum olmasını istiyorsa çünkü hastalık da bu tür görüyoruz. Önlükünde karnameyle işte rahatlıkla işinden atılmış veya aynı şekilde cezaevlerinde olan insanlarda ya kanser gibi ağır hastalıklara ya da daha hafif olarak depresyona uğramakta. Çok yüksek depresyon oranı da çok yüksek. Böyle bir toplum isteniyorsa buna devam edilsin. Ama hiçbir aklı başında yönetimin böyle bir toplum istemeyeceğini düşünerek bunları bir an evvel son vereceklerini düşünüyorum. Hala iyimser, iflah olmaz bir iyimser olarak.
Güzel, iyimser tavrımızı koruyalım. Çünkü böyle böyle değişiyor. Şimdi bu arada bir telefon bağlantımız daha. Bu haftanın flash gelişmesi belki de pek de beklenmeyecek kadar garip ve dramatik bir şekilde Hürriyet gazetesindeki meslektaşlarımızın topluca ve evlerine yollanan tebligatlarla işten ayrılmaları, atılmaları oldu diyelim. Ben de bir sene kadar önce, iki sene kadar oldu epey galiba, 19 Mayıs'ta onu hatırlıyorum. Daha kibar bir şekilde ama yine aynı grupta Demirören'in devraldığı gruptan işten atıldığım için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Telefon attığımızda iletişimci, Bir Gün Gazetesi yazarı, reklamcı Ümit Alan var. Ümit Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Rica ederim, selamlar.
Efendim siz bu tasfiye demek istemiyorum ama yani hakikaten neredeyse şeydeki gibi devletteki KHK'ların gönderilmesi gibi kalifiye bir grubun Hürriyet'in içindeki kuvvetli bir grubun topluca işten atılması meselesini işveren gözüyle mi yorumlamak istersiniz, gazetecilik gözüyle mi yorumlamak istersiniz? Gidişat ne yönde bizim sektörümüzde baktığınızda?
Şimdi iki taraftan da yorumlamak isterim aslında.
Güzel.
Bu konuda çünkü boş konuşmamak için dün insan kaynakları uzmanı, İK uzmanı birkaç arkadaşımla görüştüm. Yani bu atılma şu anda bir böyle bir atılma biçimi mi var diye. Arkadaşlarım bana dediler ki eve tebligat gönderme ancak yüz kızartıcı durumlarda olur. Yani böyle evet mail kapatma vardır. Kurumsal bir şeydir. Kurumsal bir adettir mail kapatma ama yüz yüze bir görüşme olur. O görüşmenin ardından kötü niyetli mailler atılmasın kurumsal hesapla diye mailler kapatılır. Ama hiç konuşma yapmadan, herhangi bir haber vermeden tebligat göndermek ancak yüz kızartıcı durumlarda olur diye bir yorum yaptı İK uzmanı arkadaşlarım. Ama burada yüz kızartıcı bir durum mu var? Hayır. Gazeteciler görevlerini yapıyorlar. Sonra bunun nereden olduğunu araştırmaya başladım. İşletmesel nedenler diye bir neden verilmiş, bahane verilmiş. Sonra anlaşıldı ki bu işletmesel nedenler gazeteciler sendikasına üye olmakmış. 43 çıkartılan 43 çalışan, çıkartılan çalışanlardan 43 kişi sendikaya üye olmuş. Aslında asıl neden bu olarak gibi görünüyor. Yani acaba sendikaya üye olmak yüz kızartıcı bir suç olarak mı değerlendiriliyor diye düşündüm ilk etapta.
Bu kadar etkisi var mıdır peki efendim? Yani sendika üyesi olmanın, mesela bugün aynı şeyi Koton için de okudum ben, bir yabancı şirketle işbirliği sendika uzlaşıyor, sendika gelebilir kaygısıyla hemen bütün tedbirleri alıp mağduriyetleri önlüyor Koton, ama Hürriyet bunu yapmak yerine ters sert bir tepki seçmiş. Gazeteciler Sendikası, bizim sendikamız olduğu için söylüyorum, hala medya sektöründe patronları zorlayabilecek kadar bir etkisi var mı da bu kadar fevri davrandı bu grup?
Yok, bir etkisi, öyle büyük bir etkisi yok. Zaten çalışanların da büyük bir kısmı değil, küçük bir kısmı üye. Ama oraya gelmesin diye bence bir mesaj vermek adına bu şekilde çıkartıyorlar. Yani sendika 90'lardan önceki gibi güçlü konuma gelmesin diye, biliyorsunuz. Doğru. 1990'lı yılların başında sendika medyadan, basından tasfiye edildi. O dönemde de tasfiye nedenleri
o dönemin şeyi de Sayın Aydın Doğan'dır. O buradan da kenara koyalım onun. Kendisinin bir meselede şeyi vardır, sorumluluğu vardır.
Evet, önce
savunma hakkı baki olmakla birlikte vardır payı. Doğru, evet.
Tabii ki önce Milliyet'te, sonra Hürriyet'te sendikayı aşamalı olarak medyadan tasfiye etmiştir. Hatta Hürriyet'te Ertuğrul Özsikin, şu an hala Hürriyet'te çalışan, o zamanlar genel yayın yönetmeni olan Ertuğrul Özsikin, meşhur bir mektubu vardır. 1994 yılında yazdığı. Demiştir ki Türkiye'nin bu şartlarında sendikayla yürümemiz imkansız. Ama sendikayla yürümeyi düşünen arkadaşlar için de bir şeyler düşüneceğiz demişti. O düşünme de aynı bugünkü gibi tasfiye yolu bir düşünmeydi.
Geldiğimiz noktada hala aynı çizgideyiz ama Ertuğrul Özkök hala koltuğunda oturuyor. O da ayrı bir realite. Evet. Peki Ya bu pek çok kişiye göre hakikaten büyük bir şey, felaket senaryosu, hürriyetin bitişinin başlangıcı, medya sektöründe ana akım dediğimizin tamamen yok oluşu gibi bir şey deniyor. Katılır mısınız? O gözle de yorumlar mısınız efendim? Ve Türkiye medyası ne olacak? Mesela bu kadar kalibreli kalemler, içinde Gülse Birsel'inden Çınar Özkaya'na, İpek Yezdanesi'ne kadar olan isimler, doğal olarak atomize oluyoruz hepimiz. Bizde de oldu aynı şey. Herkes bir tarafa dağılıyor. Sonra herkes küçük YouTube kanalları kurup küçük kendi gece kondularımızda yaşamaya başlıyoruz ve doğal olarak etkimizi yitiriyoruz medya olarak. Siz sektörün gidişatı için nasıl bir yol haritası görüyorsunuz ve tavsiye edersiniz?
Yani bu küçük küçük yapılar daha da güçlenecekler bence gelecekte. Bence bu Hürriyet Gazetesi için hiç iyi olmadı. Zaten Hürriyet Gazetesi'nin el değiştirmesi ve o kadar kullanışlı işlevsel bir konumdayken el değiştirmesi, Doğan grubundan Demirören grubuna geçmesi de mantıklı bir iş değildi. Eğer medyanın devamlılığı açısından bakıyorsanız. Çünkü Doğan grubundayken bundan çok daha ikna ediciydi. Ve bundan da çok daha kullanışlı olabilirdi. İktidar tarafından bakacak olursak. Ama her nedense resmen neredeyse yok etmek ister gibi. Neredeyse böyle bir markanın artık bir etkisi kalmasın, bu marka yok olsun der gibi aldılar ve şu anda da bitiyor yani. Bence Gülse, kimdi hatırlamıyorum, affetsin, şey demiş, Hürriyet Gazetesi'nin kapısına kilit bulacak, son genel yayın yönetmeni belli olacak, son yönetim belli olacak gibi bir şey demiş. Ben de açıkçası o kadar kötümser bakıyorum. Çünkü buradan sonra, çünkü bir markayı aldığınız zaman medyada bu şey markası, bisküvi markası almak gibi değildir ki. Bir markayı aldığınız zaman içindeki değerlerle alırsınız. Yani CNN'i alıyorsanız orada Ahu Özyurt'un da bir değeri vardır. Daha önceden işten çıkartılan Nevşin Mengü'nün de bir değeri vardır. O değerlerle alırsınız bir medya kuruluşunu, ama onları hızla tasfiye edip de yerlerine onlar kadar karşılığı olmayan insanlar koyduğunuzda bu bitmekten başka bir anlama gelmez. Kapatmak için mi aldılar acaba diye komplo teorisi gözünden düşünmeye başladım. Daha mantıklı bakmaya çalışıyordum önceden, ama şu anda açıkçası biraz daha o gözle bakıyorum.
Herkes bunu söylüyor oldu. Bir de son olarak herkes kurtuluşu dijitalde arıyor. Ama dijitalin de kendince dezavantajları olduğu gözüküyor efendim. Bunu da bir yorumlar mısınız? Yani bir o işin içinde de bir algoritma fetişizmi, rakam tıklanma fetişizmi falan gibi durumlar var. Türk medyası bunu kırabilecek durumda mı, yoksa başka türlü partnerlikler mi göreceğiz? Yani ideolojik olarak farklı kampta olsalar da gazeteler birleşip bir ortak zemin veya bir internet sitesi, bir televizyon kanalı, böyle çatılar mı oluşacak önümüzdeki dönem için geleneksel medya anlamında, yoksa herkes hakikaten dijitalden yazarak, çizerek fikrini anlatmaya devam mı edecek?
Şimdi dijitalde başarısızlık yaşanmasının en büyük nedeni, dijitalde şeydeki reklam gelirleri yok.
Yok, doğru.
Merkez medyadaki reklam gelirleri yok. Çünkü dijitalde bütün pastayı Google, Facebook,
YouTube,
Twitter, hepsi aynı şey, çok birbirlerine bağlı.
Instagram, doğru.
Evet, bunlar topluyorlar reklam pastasını. Siz de küçük küçük sponsorluklarla, yani siz derken şey,
bütün mecralar öyle.
Bütün mecralar küçük küçük sponsorluklarla kendilerini sürdürmeye çalışıyorlar, ama bu imkansız. Amerika'da da olsa bu kriz var. Avrupa'da da bu kriz var. Herkes bunu aşmaya çalışıyor. Bir gelir modeli bulmaya çalışıyor. Birkaç tane başarılı örnek var. Onlar da okuruna tutunabilen, belirli bir itibar inşa ederek okuruna tutabilen, okurunun abonelik geliriyle dönebilen mecralar çıkmaya başladı. Guardian mesela bağışlarla dönüyor. New York Times abonelik, dijital abonelik gelirleriyle ciddi toparlanma yaşadı. Ama işte onun Türkiye'de çok daha çok yolu var. Çünkü Türkiye'de okurluk kültürü Batı'daki gibi, Amerika'daki gibi, Avrupa'daki gibi çok geniş bir kültür değil yani. Daha gerideyiz. Ben bunun çözümünün, biraz önce söylediğiniz de birleşecekten bazı yapılar diye. Nasıl Netflix gibi yapılar var. Bunu Sarpan Uzunoğlu söylemişti, akademisyen. Gazeteciliğin de öyle yapılarla dönüşebileceğini düşünüyorum gelecekte. Ama çok kısa vadeli değil. Bunun için biraz herkesin acı çekmesi, bedel ödemesi, birilerinin parasız kalması gerekecek. Evet. Ama uzun vadeli yatırımda bence okurun, izleyicinin kendi finanse ettiği modelle yürüyecek. Yani ben bir okurum, bir gazeteye abone olmayı gönülden istiyorum. Çünkü o gazete beni yanıltmıyor. O gazetenin bir itibarı var. O gazete herhangi bir çıkar odağına bağlı değil. O zaman nasıl şu anda bazı internetteki şeylere abonelik parası ödüyorum, müzik platformlarına, film platformlarına.
Evet,
aynı o şekilde ne zaman gazetecilik içinde de para ödemek isteyecek hale geleceğim, işte o zaman gazetecilik kurtulur hale gelecek.
Çok teşekkürler. Hakikaten reçete çok sağlam. Bir günde de yazıyorsunuz. Gazetenin de takipçisiyiz. O da çok büyük iş yapıyor gazetecilik anlamında. Buradan meslektaşlarımıza teşekkür edelim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için Ümit Bey.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Önemli bir saptama hakikaten medya anlamında. Klasik ana akım belki çökecek ama bambaşka birleşmeler ve yan yana gelmelerle güçlenmeler söz konusu olacak. Siz bu süreçte sesinizi duyurmakta, mağdur olanların sesi olmakta zorlandınız mı efendim?
Elbette. Şununla kıyaslayabilirim belki. Hatırlarsınız 2010 yılında AK Parti İstişare Toplantısı'nda başörtülü milletvekili aday olması gerekir demiştim. Daha sonra ben basına çıkmadım. Yani basına kendim vermedim bunu. Bir şekilde sızdırıldı bu ve basın, o CNN Türk, Habertürk, sizde de o dönemde NTV, pek çok televizyon kanalında program yaptık bu konularla ilgili olarak ve çok da güzel oldu. Bu konunun tartışıldıktan sonra toplumda neden olmasın başörtülü milletvekili diye o noktaya geldi. Yani onu görmüş olduk. Zaten basın, kamusal, haber basın kamusal alanı anlamında çok önemli. Yani bu konunun tartışılması gerekiyor. Tabii. Evet, tartışılması gerekiyor ve siyasetler için de bu çok önemli. Doğru. Buradan hareketle politika kendi belirleniyor. Politikaları belirlenecek. Aslında şu anda iktidarın yaptığı kendisi için çok zor. Bağımsız bir şekilde tartışılamadığı için konular halkın da eğilimini ölçemiyor. Doğru. Politika belirleyemiyor bu anlamda. Çok açıkça gördüğümüz gibi bir tröstleşme var basında. Yani tek bir iktidar odağının
kontrolünde,
çizgisinde. Ve hatırlarsanız o dönemde Aydın Doğan işte Hürriyet Başkanı vatanı almak istemişti ve basının tröstleşmesine sebep olur diye engel olmuştu. Bugün vatan alındı ve kapatıldı maalesef. Çünkü özgürlük olmadığı zaman o kurumlar boşalmış, o değersiz hale geliyor. Kapandı işte. Bugün de Hürriyet'te hani işten çıkarmaların bir anlamda anlamı işte sendikalar diye söyleniyor. Bir anlamda da artık değeri çok azaldığı için de eleman çıkarmak zorunda kalmış olabiliyor. Doğru. Yani ben önce ilk okuduğum gazete Hürriyet'ti. Artık okumuyorum yani. Çünkü çok özgür güzel. Olduğunu düşünmediğiniz zaman suistimal edildiğinizi düşünüyorsunuz. Yani birilerinin çıkarına haber yapıldığı veya yazılar yazıldığını düşününce elbette bundan kaçınıyorsunuz.
Evet,
kaçınıyorsunuz. Bu çok tabii bir şey ve sonunda da değersiz hale getirmiş oluyorsunuz. Bu yüzden önemli yani basının özgür olması. Bu konular tartışacak ve siyasetçiler de yön belirleyecekler kendilerine.
Doğru.
Böyle bir alan olmadığı için de yön belirlemekte zorlanıyorlar. İşte Bülent Arınç ancak gibiler çıkıyor. Evet, o bile YouTube'a konuşuyor. Tekrar buraya gelirsek çözüm konusunda hani tamam bir facia var. Bu facianın sebebi ne? Kan hükmünde kararnameler. Bunu da maalesef olan sahil dönemi sırasındaki Bakanlar Kurulu'nun kararlarıydı bu. Bundan sonra ne yapacağız? Bu konuda da aslında Bülent Arınç'ın bir haftada çözülür, doğru. Yani
çözülür
çünkü
mü?
Şöyle yani şöyle çözülebilir. Siyasi irade bu konuyu nasıl yol açtıysa bunu çözebilir. Son derece kolaydır. Yani bu kan çünkü olağanüstü hal kalkmıştır. Yani aslında bütün daha önceki ekonomiyle ilgili olarak da arkadaşımızın söylediği gibi bütün bu krizler nereden meydana çıktı? İlk 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğinde Numan Kurtulmuş'un demişti. Belki de 3 ay tamamlanmadan biz kaldırırız. Doğrusu da oydu zaten.
Doğru.
Hemen kaldırmaktı. Biz 2 yıl sürdü, çok sürdü ve şu anda da aslında olağanüstü hal devam ediyor. Çünkü olağanüstü hal hükmünde kararnameler geçerli ve olağanüstü o hal KHK'larına dayanarak hala pek çok olay, pek
işlem
çok
yapılıyor.
İşlem yapılıyor. Kayyumda olduğu gibi. Tabii. Yani bu yüzden bu o hal KHK'larını kaldırırsanız hükümsüz hale getiririz. Yapmanız gereken de o. Bütün sorunları çözmüş olursunuz. Bu yüzden ama çözmek gerekiyor. Yani ve siyasi sorumluluk itibariyle almak gerekiyor ve çözmek gerekiyor. Çözülmüyorsa da bunun sorumlusu siyasi iradedir dememiz gerekiyor. Siyasi irade bir herhangi bir bölgedeki yerdeki yapılanlardan ve yapılmayanlardan da sorumludur. İlk birinci derecede sorumludur. Bunu fark etmemiz ve fark ettirmemiz gerekiyor vatandaş olarak.
Şimdi kayyumu soracağım ama KHK meselesinde aklıma takılan bir şey var. Dediniz ki gerçekten bir hafta içerisinde gerekirse düzelir.
Tabii tabii daha kısa. Bir hafta fazla bile yani.
Devlet şeyden mi korkuyor efendim? Bunlar dönecek sonra benden tazminat isteyecek. Yani benim endişem devlet bu işin mali portresinden çekiniyor. Yoksa bu personelin geri döneceğini ve devletine kızgın da kırgın da olsa iyi hizmet edeceğini muhtemelen tahmin ediyor. Ama kendini öyle bir maddi tehdit altında hissediyor ki bir kere bu kapıyı açarsam arkasında duramam endişesi.
Vallahi yönetimler çok değişik korkuları olabiliyor. Doğru. Başörtüden de korktular. Doğru. Başörtülerden de korktular. Ben başörtülü birisi olarak bunu derinden yaşadım. Doğru. Yani iyi bir eğitimim vardı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunuydum. Dereceyle mezun oldum. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. İşte dilimde vardı. Ama yani doktora eğitimi için Malezya'ya gitmek zorunda kaldım. Yani eğitim için bile. Mantıklı mıydı yani yönetimlerin korkusu? Mantıksızdı. Yani bugün karar veriyoruz. Bugün de yönetimlerin bunları yapmaması yani o hal KHK'ların iptal etmemiş olması büyük bir aynı derecede irrasyonel bir durumdur. Hukuksuzdur yani sadece irrasyonel değil çünkü bu hafifletmek için gerçekten söylemiyorum hukuksuzdur. Bir an önce bu hukuksuzluğa son vermek gerekiyor. Tazminat gerçi şart değil. Şöyle değil. Hani göreve iade ediliyor ya bu olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu dediğimiz o komisyonun görevi iade ettiği insanlar görevine iade ediliyor. İşte şeylerini alabiliyor. Ücretlerini bu dönemdeki alabiliyorlar. Tazminat almıyorlar. Yani hakları yok zaten şeye göre.
Devleti mahkemeye verme hakkı yok.
Evet, ayrıca bir tazminat alınmıyor. Bu yani bir şekilde uygun durumu uygun yönetenler beraber uygun bir çözüm yolu bulabilirler. O sorun değil. Milletine güvenmek zorunda.
Doğru.
Yönetimde.
Bunu bile belki hakikaten evet. Böyle bir şeye teşebbüs etse ve rahatlatsa vatandaşı ekonomi de canlanacak.
Elbette.
Ve tahmin
normalleşecek.
Etmedik,
yani normalleşecek. Bugün işte yargı çok gerçekten çok eksik gidiyor. Yani yargı birinci paketleri biliyoruz. Ne yapmıştır? İşte olağanüstü KHK'sıyla biliyorsunuz görevden atılanların pasaportları da iptaldi. Eşlerinin de ve yakınlarının da pasaportları iptaldi. Geçen sene eşlerle ilgili hükmü kaldırdılar. Benim de eşim onlardan biriydi yani. Bu sene de
sizinki de kalktı mı?
Kalkacak şey fakat olması gereken şöyle olması gerekiyor. Yani bu işlemle pasaportları iptal edilenlerin iptali kaldırılacaktır. Tabii. Denebilirdi. İdarenin incelemesinden sonra diye bir ifade eklendi. Aslında zaten yargıya intikal etmiş bir durum varsa bir olumsuz zaten söz konusudur. Yani tekrar idareyi araya sokmak aslında idareye de bir görev yükü. Yani tabii. Ek yük haline getirmek. Yargıya intikal etmişse zaten otomatiktir. Onu bile çok doğru yapamadılar. Yani hani 1402'likler ve 12 Eylül bakın darbe. Darbe teşebbüsü değil. Darbe, 12 Eylül darbesinden sonra çıkartılan 1402'likler bile yurt dışına gidebilmiştir. Hüseyin Atemi mesela bu dönemde 1402'lik olduğu dönemde gitmiştir Almanya'da. Kendi çalışmalarını devam ettirmiştir ve daha birikimli olarak Türkiye'ye gelmiştir. Hiç olmazsa o yöntem olabilirdi. Ve biliyoruz ki pasaportları olmadığı için Ege'yi geçerken çoluk çocuk olanlar. Ölenler. Bebeklerin de öldüğünü biliyoruz. Bu hiç olmazsa olmazdı. Yani bu kadar merhametsizlik yani ve görmezlikten gelme yapılanları gerçekten çok devleti büyük utanç verici. Bu anlamda Bülent Arıncı katılıyorum. Yerin dibine geçiyorum. Yani doğrudan sorumlu olmasam da bunları duyarak yerin dibine geçiyorum.
Evet. Çok acı. Biraz kayyumluk meselesine bahsedelim. Evet. Çünkü burada çok konuşuyoruz, doğru, telefon bağlantılarında vesaire de. Bütün bu İstanbul siyaseti, Ankara siyaseti içerisinde bölgede tek tek neredeyse bütün seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor. Geçenlerde Nevzat Bingöl'ün dediği gibi, sizin haberiniz olmadan bölgede artık seçilmiş belediye başkanı kalmayacak böyle giderse diyorlar. Kayyumluk müessesesi veya bu atama sisteminin hukuka dayanır bir tarafı var mı?
İşte bakın, bu da olağanüstü hal uygulaması. Olağanüstü hal KHK'sı ile ilk kayyumlar atandı. Doğru. Ve devam ettiği için de olağanüstü hal KHK'sı yine kayyumluk devam ediyor. Yani çok hukuksuz ve şunu da görmek gerekiyor. Türkiye'nin her yerinde bu durum yok. Türkiye'nin başka bir yerinde bunu yapamazsınız. O yüzden Diyarbakır'da yapmak, daha
yapmak,
evet, fazla başka bir anlamı var ve bu çok tehlikeli. Buradan sarfı nazar etmemiz gerekiyor. Belediye başkanı ile ilgili olarak elbette ki 31 Mart'ta seçiliyor işte Diyarbakır Belediye Başkanı. 1 Nisan'da vali konuyla ilgili yazı yazıyor. Tamam, belediye başkanı ile ilgili olarak yapabilirsiniz ama meclisi de iptal etmeniz, oradaki halka, Diyarbakır halkına, ben sizin siyasi iradenizi tanımıyorum. Seçme hakkınızı tanımıyorum. Seçilme hakkınızı tanımıyorum demek ve bu Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik zararlı faaliyetlerden biridir. Kendi elimizle kendi ayağımıza ateş ediyoruz. Bunu görmek gerekiyor ve son dönemde de hatırlarsanız Türkiye Türklerle Kürtler kavgalıdır diye, düşmandır diye ifadeler var. Bu ifadeleri destekleyen türde davranışlardır. Buradan sarfı nazar etmemiz gerekiyor.
Yani biz kavgalı
çok tehlikeli. Ama hukuksuz, çok açık hukuksuz.
Tabii canım.
Yani çok açık hukuksuz. Ama ayrıca da bu tür bölgedeki vatandaşlarımızı Türkiye yönetimine yönelik yabancılaştırıcı, doğru, ve sadece Türkiye yönetimine değil, Türkiye halkına, hı, karşı da, yani bize bütün bunlar oluyor ve siz sessiz
kalıyorsunuz, yapmıyorsunuz
diyerek bir yabancılaşma ya sebep olabileceği için de çok tehlikelidir. Sarfı nazar etmek gerekir. En azından bizler karşı çıktığımızı net bir şekilde ifade edememiz gerekiyor.
O konuda hakikaten Selahattin Demirtaş, yanılmıyorsam, cezaevinden bir mektup daha yollamış ve CHP'yi uyarmış. Bu iş böyle sonsuza kadar gitmez, bu kadar sessiz kalmayın diye. Bu işin ucu, herkesin de söylediği gibi, İstanbul'a kadar dayanır mı? Birazdan soracağız telefon bağlantısında. Ama ciddi şekilde bölge halkı ruhen ve hani manen Ankara'ya bağlı olmaktan ya da birlikte yaşamaktan koparsa, o birlikte olma iradesi kırılırsa Amerika'nın tezine düşeriz, yani onun tuzağına düşeriz, bölgedeki büyük güçlerin, değil mi efendim?
Evet, evet, çok çok haklısınız. Yani bu yüzden tamam, yöneticilerin bu hatadan dönmesi gerekiyor ama Türkiye halkının da Diyarbakır halkına, bu Diyarbakır halkının seçme ve seçilme hakkına sahip olmasının yanında olduğunu göstermesi gerekiyor. Yani tamam, evvel emirde yönetimin ama sadece yönetimle sınırlı olmaması gerekiyor. Bizler halk olarak kendi sorumluluğumuzu bilincinde olarak davranmamız gerekiyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ben bu işte 2016 yılında barış bildirisine imza attığım zaman benim ev arkadaşım şunu söylemişti. O dönemde üvey kızına işkence yapan bir üvey annenin videosu gösteriliyordu. Çok üzülüyorum demişti yani bu duruma. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet. Ama diyordu, aynı dönemde işte Taybet Ana, biliyorsunuz, 7 gün sokakta kalmıştı ve defnedilememişti. Yine 10 yaşında bir kız çocuğu ölmüştü ve anne gömemediği için annesi onu derin dondurucuda saklamıştı, hatırlıyorsanız.
Doğru.
Ama bizim yaşadığımız bunlara niye Türkiye halkı hiç duymuyor? Yani ben bu üvey çocuğuna işkence yapan anneyi kızdım ve çok üzüldüm o çocuğa. Ama Türkiye halkı niye bizim yaşadığımız insanlara bu kadar kayıtsız demişti. Ve gerçekten bu beni çok etkilemişti. Yani barış bildirisini de imzalarken en azından benim için bir sebep olmuştu bu. Aynı şekilde Çok iyi anlıyorum yani bölgedeki insanların seçme seçilme hakkında müdahale edilirken bu kadar sessiz olması Türkiye halkının. O zaman siz bizi farklı mı görüyorsunuz? Yani Türkiye nasıl 31 Mart'taki seçimin, İstanbul'daki seçimlerin iptal edilmesi bütün Türkiye'deki seçmenleri rahatsız ettiyse, bunu ifade etmişsek aynı durum. Yani madem Türkiye bir devlet, bir milletiz.
Tabii.
Aynı durum nerede olursa olsun bize düşen, Türkiye halkına düşen adaletsizliğe karşı gelmek, sözümüzü söylemek ki bu tür yabancılık duygusu olmuş olmasın. Yönetimler gelir geçer.
Geçer tabii.
Ama halkın duruşu önemlidir diye düşünüyorum.
Ve de tabii yani bir ülkenin yarısında başka hukuk, yarısında başka evet. hukuk olmaz.
Ve Türkiye üniter bir devlet. Yani o zaman bizde federasyon mu var? Yani başka
bilmeden bir şey. Evet. Yani rejim evet. değişti de başka bir evet. şeyler de mi değişti?
Evet,
bu duruş çok kıymetli. Hakikaten o bahsettiğimiz vakaları, Tayvet Ana'yı, o küçücük çocuğu falan televizyonlarda konuşulamadı. Evet. İma bile edilemedi. Evet. Böyle hani kenarından evet. köşesinden söylersek diye çok insan korktu buna. Belki ben de dahilim, onun için öz eleştiri de yapayım ama şimdi artık söylememiz evet. gerektiğini, tabii. unutmadığımızı belirtmemiz gerektiğini düşünüyorum. Üstelik bunları söylemek de sınır ötesinde operasyonda olan Mehmetçi'ye zarar vermez. Bunu da
tabii
söyleyelim.
Ki.
Yani,
tabii ki.
Vay siz şunu mu diyorsunuz, bunu mu ima ediyorsunuz falan değil. Eğer Türkiye bir mücadele veriyorsa bunun en kuvvetli cephesi içeride birbirimize dayanarak verdiğimiz mücadele olacaktır. Bunun için de hak hukuk hepsinin üzerinde. Şimdi dönüp dolaşıp geldiğimiz şey kayyum tartışmasından acaba Türkiye İstanbul'a da yavaş yavaş kayyum mu geliyor? Boğaz kavgası Cumhuriyet'in manşeti dünden bu yana da takip ediliyor. Cevahir Efe Akçelik Türkiye Mimar Mühendisler Odası TMOB'un tam ünvanını düzgün söyleyeyim sevgili Cevahir Bey'in bir saniyecik İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri telefon attığımızda çok teşekkür ederim efendim vakit ayırdığınız için.
Rica ederim, ne demek.
Şimdi bu Boğaz meselesini bize biraz anlasın efendim. Sayın Bakan diyor ki yok öyle bir şey, biz yeşillendirmek için kurulu devreye sokuyoruz. Bu bahsettiğimiz klasik Boğaziçi üst kurulu mudur? Hani öngörüm, bina yıkma yıkmama bahsedilen her şeyin çivi çakarken bile izin alınması gereken Boğaziçi üst kurulundan bahsediyoruz. Yoksa bambaşka bir yapım var ortada.
Ya şöyle, şimdi mevcut kanuna göre 2960 sayılı Boğaziçi kanuna göre Boğaziçi alanındaki yerleşme ve yapılaşmanın planlanması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması, denetlenmesi, yıkılması bugün, yani şu tatbika geçmediğine göre bugün Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından üçü gerçekleştiriliyordu. Hı hı. Yayınlanan taslakla birlikte bu üç yapının tamamı bir kapatılıyor. Yerine Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Merkez İstanbul'da bulunan ve başkanı ve üç yardımcısını direkt gün başkanı atadığı Boğaziçi Başkanlığı ve onun altında da Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Düzenleme Kurulları kuruluyor. Yani bu üç kurulun tasfiyesi, ki içinde bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve bunun yerine üç kurulun yerine Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı bir Boğaziçi Başkanlığı kuruluyor. Yani bu ne demek oluyor? Bundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün tüm yetkileri kanun dışında bırakılıyor, tasfiye ediliyor. Artık kıyıların, sahil şeridinin, bahsettiğiniz gibi öngörüm bölgelerine ait önceden plan ve plan değişikliklerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İmar Müdürlüğü yapıyordu. Büyükşehir Belediyesi'ne sunuyordu. Daha sonradan bu Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun onayıyla bu gerçekleşiyordu. Artık hiç Büyükşehir Belediyesi ile İmar Müdürlüğü'ne danışılmadan, yapılmadan direkt olarak bakanlık tarafından hazırlanan, Boğaziçi Başkanlığı tarafından hazırlanacak. Cumhurbaşkanı onayıyla da buradaki planlar, plan değişiklikleri, plan tadilatlarının hepsi direkt yasayla yürütmeye girmiş olacak. Yani burada öyle bir değişiklik var ki sadece bu imar planları ya da plan değişiklik değil. Örneğin daha önceden, şimdi daha bu plan yapmak büyük bir mesele. Tamam, bununla ilgili Boğaziçi Başkanlığı'na bir irade devri gerçekleşebilir diyelim. Ancak şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İmar Müdürlüğü'nün görev yetkileri arasında bulunan denetim yetkisi vardı. Örneğin bu kanun dışı yapılan yapıların eklerine, bunların denetleme yetkisi de Boğaziçi Başkanlığı'na ve onun inisiyatifi de ilçe belediyelerine devrediliyor. Peki yıkım yetkisi vardı örneğin bu kaçak yapılan yıkılması. Evet. Bu da Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün arasındaydı. Bunlar da Boğaziçi Başkanlığı'na ve ilçe belediyesine devrediliyor. Şimdi Boğaziçi İmam Müdürlüğü'nün geriler arasında bugün yine bazı gazetelerde manşetteydi. Örneğin Boğaziçi Köprüsü'nün geçiş ücretlerinin %10'u Boğaziçi İmam Müdürlüğü'ndeydi. Bunlar da Boğaziçi Başkanlığı devrediliyor. Artı Boğaziçi Başkanlığı öngörüm, sahil şeridi, geri görünüm, etkileme bölgesi bir tüm imar, işletme, izin ve aykırılıktan doğan cezaların da bedelini el koyuyor. Yani ilçe belediyelerindeki ve Büyükşehir Belediyesi'ne gelen bu gelirleri de kesmiş oluyor. Burada bu kayyum tartışmasının asıl temelini oluşturan şu, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün tasfiyesiyle birlikte bu Boğaziçi Başkanlığı'nın yetkisi de çok genişletiliyor. Bakın silüet geçiş sahası diye bir şey konulmuş. Bu silüet geçiş sahasında normalde şu anda mevcutta kanunda şu yazıyor sadece. Boğaziçi kıyı, sahil şeridi, öngörüm ve geri görünüm bölgesi diyor. Hı hı. Şimdi buna kıyıda dolgu alanları, sahil şeridinde ve gerisine kalan su yolları ve sınırları diye eklenmiş. Şimdi birine eklendi? Bunu dolgu alanları.
Tabii.
Normalde şimdi öngörüm, geri görünüm ve etkilenme bölgesi zaten bu üç bölgenin Cumhurbaşkanı devredilmesi, İstanbul'un bütün kıyılarının ve geri görünümdeki arkasında kalan ilçelerdeki imar izinlerinin planlarının da büyük Cumhurbaşkanı devredilmesi anlamına geliyor. Artı su yolu tanımıyla birlikte de Kanal İstanbul ve Kanal İstanbul çevresindeki bu öngörüm ve geri görünüm bölgelerindeki bu imarla ilgili işlemler de Cumhurbaşkanı devredilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla büyük bir bölge bu aslında. Bahsedilen alan sadece Boğaziçi olarak gündeme gelmiş, ancak bu su yolu tanımıyla birlikte Kanal İstanbul ve etrafında bu kanun tasarısıyla birlikte eklenmek istendiği zaman gerçekten İstanbul'da büyük bir alanın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İmar Müdürlüğü'nün için tasfiye edilerek Cumhurbaşkanlığı'na aslında devre söz konusu. Kayyum meselesini tartışması da buradan çıkıyor maalesef.
Peki bu şimdi ben yaptım oldu, kararname çıkarttım geçirdim. Bunun bir dönüşü var mı efendim? Yani durdurulabilmesi, kısıtlanabilmesi mümkün değil mi bunun?
Yani şimdi şöyle, tabii hukuki yolları var bunun. Kanun taslağı görüşü açılacak. Daha sonradan mecliste görüşülecek. İşte alt komisyonlar, ardından sonra klasikinde bildiğiniz meclis görüşmelerinin ardından eğer geçerse Anayasa Mahkemesi'ne muhalefet partilerinin başvurmasıyla bu kanun iptal edilebilir. Bunun dışında da tabii ki toplumsal muhalefetle bu biraz daha durdurulabilir. Çünkü basit bir yetki, Çevre Şehircilik Bakanlığı dün açıklamasında öyle bir yetkisi yok zaten diyor. Ancak kanunda belli. Kanunda Boğaziçi İmar Müdürlüğü Boğaziçi imar planlarını, uygun yatırımları ve faaliyetlerini düzenleyen bütün uygulama programlarını yapar, hazırlar, belediye başkanına sunar. Belediye başkanından sonra imar yüksek koordinasyon kuruluna gider ki o yüksek koordinasyon kurulundaki görevlilerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. O gitmezse genel sekreteridir. Yani orada da bir söz hakkı vardır Büyükşehir Belediyesi'nin. Şimdi bu Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün herhangi bir yetkisi yok demek yanlış. Örneğin plan tadilatları İBB meclisinden geçer.
Tabii.
Yani bakan bunları bilmiyor da söylüyor değil, tamamen bir algı yaratmak.
Doğru.
O peşindeler. Dolayısıyla bu fiili bir kayyum meselesi, bu bir hak gaspı. Yani İstanbul'un hak gaspı ki sadece imar planlarında kasıt aramıyoruz. Bakın dediğim gibi yıkım ve denetim yetkisi ve buradan gelen gelirler de Cumhurbaşkanlığı, Boğaziçi Başkanlığı'na aktarılmaya çalışıyor. Dolayısıyla basit bir kanun tasarısında bir sürü tartışılması gereken çok konu var. O su yolu kelimesinin oraya eklenmesi, işte etkileşim bölgesi, öngörünüm, geri görünüm derken özellikle Avrupa yakasında büyük bir bölümü bu imarla ilgili düzenlemelerin çoğu Boğaziçi Başkanlığı'na devredilmek isteniyor. Bunun bir tartışılması, konuşulması, buna karşı toplumsal muhalefetin ne yapacağı konuşma önemli yani. Hukuki yollardan Türkiye'de neyin ne kadar olduğu belli. Bir direnç yaratılması lazım. Doğru. Kamuoyu baskısı yaratılması lazım. Bunun üzerinden bunun düzenlemenin getirileri götürülerini konuşulup İstanbul'un bunu önüne koyması lazım. Çünkü bu mesele 31 Mart ardından gerçekleşen Haziran seçimlerinden sonra gündeme getirilen, tamamen bazı amacın ne olduğu belli olan konular yani.
Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün İstanbul'da TÜYAP'ta fuarda söylediği bir şey var. Cumhurbaşkanından davet bekliyoruz, biz bir grup kurduk, hazırlıklarımız var diyor. Kesinti mi yapılıyor? Belediyelerin kesintilere değil ilave kaynağa ihtiyacı var. Dün geçen hafta ben vergi paketini de sormuştum Sayın Ozan Mingöl'e. O da demişti ki bu lüks konut vergisi aslında belediyelerin işi. Cumhurbaşkanlığı bu parayı, yani çıkarılacak yasayla bu para direkt hazineye gidecek. Yani yerel belediyelerin kaynakları da kısılmaya başlıyor. CHP belediyelerin de var, AK Partili belediyelerin önerilerin de var. İlave kaynaklar, ilave düzenlemeler adam akıllı yapılırsa Türkiye'nin yerel demokrasisi düzelmiş olur. Sayın İmamoğlu'nun sözleri bunlar. Dünyaya vereceğimiz mesaj da kuvvetli olur. Uyarılarımı daha önce yapmış olayım. Ama dediğim gibi önce verilmiş olan sözün tutulması lazım. Yani biz Sayın Cumhurbaşkanı'na bir sunum yapacaktık diyor. Onun için bekliyoruz diyor. Bunu geçirmeden önce bizim bir kendisiyle görüşmemiz lazım diyor. AK Partili sahil belediyelerini de etkiliyor değil mi? Doğru anladım sizin söylediğinize göre.
Tabii tabii, yani oradaki... ama şöyle yapacaklar. Şimdi bu kanun tasarısına yine... bu ilgili bölgedeki belediyelerde Boğaziçi Müdürlüğü gibi bir şey kurulması konusunda bir taslak var. Yani o taslakta böyle bir madde var ama temel olarak tabii ki o belediyeleri de etkileyen bir şey. Ancak yani tabii bizim tartışmamız yerel demokrasinin geliştirmesi, ancak böyle bir iddia ortada olmadığı için, yani ilgili sizin bahsettiğiniz AKP'li belediyelerin de böyle bir demokrasi modeli yaratmak gibi nasılsa tek kaynak ortada gidecek yer aynı yer olduğu için, yani tabiri caizse böyle söyleyeyim, bir iddia itirazları olmayacağını düşünüyorum. Hatta tek elden olması, İBB'nin bazı konularda saf dışı bırakılması kendilerine de kolaylık sağlayabileceğini düşünüyorlar yüksek ihtimal.
Peki TİMOB yani. Olarak sizin bir herhangi bir eylem planı, bir hazırlık, bir bilgilendirme vesaire hazırlığınız var mı efendim? Bir şey yapacak ya mısınız?
Bununla ilgili olarak şimdi bu olabildiğince kamuoyu yaratılması konusunda, özellikle demin bahsettiğim gibi bölgenin sadece Boğaziçi bölgesiyle sınırlı kalmayarak İstanbul'un büyük bir bölümünü kapsadığına ilişkin olarak, yani su yolu tanımıyla birlikte genişletildiğine ilişkin olarak bir çalışmamız var. Hı hı. Yani bunun aslında arkasındaki amacı aktaracağımız ilerleyen günlerde bir çalışmalarımız olacak. Bunun dışında da işte hukuki süreçte de müdahale olarak bu kanun tasarısının hukuksuz olduğuna ilişkin olarak da çalışmalar yapacağız. Ama bunu tabii ki yani Büyükşehir Belediyesi'ne ya da herhangi bir ilçe belediyesine destek, yani böyle suçlamalar da oluyor bazen. Bunu da altını çizmek istiyorum. Tamam, hukuksuz olduğundan dolayı ve gerçekten bir irade gaspına yönelik bir tavır olduğundan, demokrasi düşmanlığı olduğundan, yani en üstten bakarsak, hani fiili kayyum tartışmalarını nereden söylüyorum, bunlara karşı olduğumuzdan dolayı yaptığımızın da bilinmesini istiyorum. Yani.
Peki, çok teşekkür ediyorum Cahir Efe.
Rica ederim.
Çok özel bilgiler, hakikaten daha önce okumadığımız bilgiler. Bu özellikle su yolu meselesi çok kıymetli. Cumhuriyet'te bir dipnot: 30 yıl sonra benzer plan, Erdoğan'dan Özal taktiği. AK Parti Turgut Özal'ın izinde yürüyor. Miyase İknur'un haberi: 89'da İstanbul'u SHP'ye kaptıran Özal'da İstanbul'un Boğaziçi dahil neredeyse tüm turistik ve kıyı şeridini turizm bölgesi ilan etti. İmar yetkisini belediyelerden aldı. İstanbul'la sınırlı kalmayan uygulamaya Nurettin Sözen'in açtığı davayla dur denildi diye bize hatırlatmış. Hakikaten neredeyse darbe sonrası süreci birebir aynen yaşıyoruz. Evet. Değil mi? Bütün evet, hukuk evet. Şey.
Yani 2002 yılında AK Parti iktidar oldu.
Gibi diyeceğiz.
Hayır,
ya.
2002 yılında iktidar oldu. Madem böyle bir kuruma ve böyle bir yasaya ihtiyaç vardı, neden bu zamana kadar beklendi? Yani demek
en
ki
15 evet. yıl aralıksız bu şehri yönetti.
Evet.
İhtiyaç
o yüzden
duymadı.
Yani ancak AK Parti iktidardan düşünce Büyükşehir'de bu kurumun kurulmasına gerek duyulması bunu gösteriyor. Yani halen AK Parti Büyükşehir Belediyesi'ni almış olsaydı bu kurum çıkar mıydı? Yani en azından bunu soralım. Ve genellikle bir yasa ve kurum kurulurken bir gerekçesi olması gerekiyor. Yani herkesi ikna edecek ve İşte partiyle, dönemle sınırlı olmayacak şekilde olması gerekiyor bunun. Ve burada gördüğümüz gibi bunun böyle bir ihtiyaca binaen olmadığı da çok açıkça görülmüş oluyor. Ben şeye katılmıyorum, yani AK Partili belediye başkanlarını çok etkilemez.
Öyle.
Hayır, çok etkiler.
Etkiler mi?
Yani zaten onların da belediye yetkilerini ve gelirlerini kısıtlayacaktır.
Doğru.
Zaten Türkiye böyle anlaşıldığı için, yani bakın... Türkiye'deki genel özgürlüklere müdahale AK Partilileri de çok etkilemiştir. AK Parti siyasetçileri daha da çok etkilemiştir. Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yken bir gün, ertesi gün sıradan bir insan olmuştur. Yani bu genel özgürlüklere müdahale AK Parti'deki siyasetçileri de çok daha fazla etkilemiştir. Bütün birçok bazı belediye başkanları ağlayarak istifa etmiştir. Yani o yüzden aslında farkındalar AK Parti siyasetçilerde kendi alanlarının da sınırlandığını, fakat maalesef böyle bir zemin yok. Yani ancak siyasi olarak kendi alanlarını değiştirdiklerinde, yönlerini değiştirdiklerinde anlıyoruz ki sıkıntıları varmış. İşte bugün Davutoğlu'nun ekibinde olan Ankara İl Başkanı, eski Ankara İl Başkanı Nedim Bey, Melik Gökçe'nin istifaya zorlanmasına o zaman itiraz istememiştim, yanlıştır diyor ama hiç sesini duymadık. Doğru. Ve düşünün, sıradan bir siyasi partinin üyesinin bile bir etkisi olması gerekir, bir sözü olması gerekir. Bir siyasi partinin yaptığı işte, delegeyi öyle, Ankara İl Başkanı'nın bile demek ki hiç göz etkisi olmadığı bir durum oluyor. Ankara İl Başkanı itiraz ediyor ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı istifaya zorlanıyor. Yani bu durum aslında AK Parti'de siyaset yapanların da zararına olmuş oluyor ve sorguluyorlar da aslında. Yani
Sayın Mustafa Yeneroğlu'nun bu yani sözü olan da söylediğinde sen de git deniyor.
Evet,
öyle
yani
mi?
Maalesef onu yaratamadı AK Parti. Yani farklı görüşlerin AK Parti içinde kalarak ifade edildiği ve buradan da politika değişikliklerine gidecek bir süreci yaratmakta maalesef başarısız oldu. Çeşitli sebepleri var tabii ki bunun ama bunu görüyoruz. Yani siyasi olarak başka bir alana girdikleri zaman anlıyoruz ki benimsemiyorlar tabii ama
konuşuz.
Ama o kurum önemli. Yani o kurum daha AK Parti'deyken görüşlerin ifade edileceği ve politikaları dönüştüreceği bir zeminin olması gerekiyor. İşte bugün biliyoruz Davutoğlu şu andaki Cumhurbaşkanlığı sisteminin uygun olmadığını söylüyor. Tabii siyaset profesörü yani.
Doğru.
Ama keşke bunu içerideyken yapsaydık ve bu olmasaydı. Yani bu şikayetçi olduğumuz yapı teşekkül etmiş olmasaydı. Peki, bu yapı eksikliği nedeniyle maalesef etkin olunmuyor.
Sosyal medya muhalefeti zaten Davutoğlu'na o zaman yapsaydın Sayın Bülent Arınç'a da aynı şey. Şimdi bundan bir yere varılmaz.
Tabii. Biz buradan şunu yani başarılar diliyoruz. Zararın neresinden dönülsek kârdır. Tabii ki. Hani ama şunu bekleyebilirim ben de. Keşke bunları o zaman yapsaydık ve gerçekleşmeseydi. Çünkü bazı şeyler gerçekleşiyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili olarak ilk o düzenlemede yedek milletvekilliği getirilmek istendi. Yani milletvekilliği seçiliyorsunuz, istifa ettikten sonra sizden bir sonraki tekrar meclise gelecekti. O dönemki meclis buna itiraz etti ve bir daha gündeme bile gelmedi. Demek ki aslında hani bir tek kişinin dediği olmuyor. Yani evet, milletvekilleri de istediklerinde etkili olabiliyor. O yüzden yani bu biraz kendi konumlarıyla ilgili olduğu için bu konuda etkin oldular diyebiliriz ama milletin meselesini, milletin menfaatini de gözetmek, genel özgürlükleri gözetmeyi biz milletvekillerinden bekliyoruz. Çünkü bu Türkiye'nin kuruluşunda Türkiye Büyük Millet Meclisi öndedir. O yüzden onlardan böyle bir beklentimiz var. Çeşitli şekillerde güçlendirilmiş meclis kendi sorumluluğunu eline almalı ve artık adaletin yanında durmalı.
Ama tabii yani savaş zamanında bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bile zaman zaman zorlayacak. Önergeler vererek, kontroller koyarak. O hani başkomutanlık yetkisini neredeyse çok zor vererek ve sadece bir kereliğe mahsus vererek gerekli kontrollerini, bütün o konuştuğumuz denge ve kontrol mekanizmasını kurmuştu Büyük Meclis. İnşallah yeniden kurar. Kısacık bir de şeyi sorayım. Bu yeni hareketler bir süredir birazcık da bu askeri operasyon nedeniyle kenara çekilmiş ve daha az konuşuluyor gözüküyor. Ama çalışmaları devam ediyor herhalde.
Tabii öyle görüyoruz, öyle hissediyoruz. Olması gereken de o. Zaten yani şikayetçi olduğu konular devam ettikleri için de ekibinde yönelimi bu olduğu için hem devam ettiğini biliyoruz basından hem de beklenen de bu rasyonel. Beklenti de bu.
Tabanda da böyle bir talep, bir beklenti var bir şeyler yapılmasına dair.
Yani tabandan daha önde siyasetçiler. Zaten beklenen de budur. Yani biz birkaç yıldır siyasetin içindeyiz. Genel olarak yani AK Parti seçmeninin önünde siyasetçiler. Doğrusu da budur. Yani siyasetçi 24 saatini memleketin meselelerine, işte siyasi yapıya vakfetmiş olan insanların durumu fark etmeleri ve inisiyatif alanları normaldir. Normal. Ve böyle bir seçim ilk olacak. Yani bu zamana kadar AK Parti hep tek herhangi içinde bir görüş farklılığının olduğunu yansımadığı şekilde girmişti seçimlere. Şimdi işte en azından iki farklı kanat olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki ilk seçim olacak, bu yüzden de önemli. Ve şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın 2018'de Haziran meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimini aslında biz bu yıl ve Kasım ayında yapacaktık. Yani bu durum görüldüğü için, yani hem ekonomik kriz aslında göstere göstere geldiği için ve olağanüstü hal dönemi sonrasındaki yaşanan bütün bu sıkıntıların diğer alanlardaki de etkileri görüldüğü için ve yerel seçimlerdeki her zaman için genelde siyaset daha farklı işlediği için bunun öncesini aldılar. Yani bugün çok olsa, bugün belki olsa de bambaşka bir tablo olacaktı. Bu yüzden ben siyasetçilerin seçmenlerden daha da önde olarak evet, zaten öyle gözüküyor. Türkiye'de de öyle oluyor ve farklı bir tabloyu göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü ilk kez, yani ekonomik kriz sonrası ilk seçimler bu yerel seçimlerde gördük. Radikal şekilde değişti ve şimdi siyasi kriz diyebiliriz buna. Siyasi ve ekonomik krizle beraber pekişmiş bu kriz sonrası yeni siyasi tablonun ne olacağı çok da belirsiz değil bence.
Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ağzınıza sağlık. Büyük bir keyifle hem hukuk hem mağduriyetler hem de siyaset konuştuk sevgili Fatma Bostan Ünsal. Türk siyasetinde AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan, o Türk siyasi hareketinin bütün damarlarıyla temas halinde olan, mağduriyetleri yakından takip eden bir isimle fotoğrafın tamamını birlikte tamamlamaya gayret ettik bu haftada. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM.
Yani açıkçası annelerin çok kutsal olan bir davaları, bir beklentileri bir tiyatro sahnesine çevirmeyi başardılar.
Türkiye'de FETÖ denilen olayla bugün değil, son 10 yıldır, 20 yıldır hiç mücadele edilmiyor. Mücadele ediliyormuş gibi yapılıyor.
Bu sürecin biz başlangıcındayız. Yani 18 yıllık yıpranmış bir iktidar var önümüzde.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.